Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Tekno'nun yeni bir telefonuna yakından bakacağız. Elindeki telefon Tekno Spark 30 Pro modeli. Şöyle bir durum var. Uzun zamandır Tekno telefon incelemiyordum. Geldiler, dolu dolu geldiler. Bizim bu videodaki ana odamız Spark 30 Pro modeli olacak. Bu telefonun öne çıkan özelliklerinden, yapmış olduğum testlerden sizlere bahsedeceğim ve telefonu almak için nedenlere de bu videoda ulaşabileceksiniz. Hadi gelin şimdi birlikte videomuza geçiş yapalım. Şimdi ilk olarak seriden sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Burada Spark 30 Pro'nun kutusunu görüyorsunuz. Jelatinleri üzerine olan telefonlarımızsa Spark 30C ve Spark 30 modelleri. Bunlar aslında telefonların farklı özelliklerinin olduğu versiyonlar olarak düşünebilirsiniz. Mesela elimdeki görmüş olduğunuz Spark 30 modelinde Helio G91 işlemcisi var. 30C modelinde ise Helio G81 işlemcisi var. Telefonların aslında belli başlı özelliklerinin kırpıldığını ya da farklı özelliklerinin konumlandırıldığını düşünebilirsiniz. Farklı fiyatlarda telefon arayışınız varsa bu telefon modellerine göz atabilirsiniz. Bizler dediğimiz gibi bu videoda daha çok Spark 30 Pro modeline göz atacağız. Bu telefonlar da yine özellik açısından fena durmuyor. Bizler linkini bırakacağız. Oradan ürünlerin fiyatlarına da ulaşabileceksiniz. Her zaman olduğu gibi kutu içeriğiyle başlamak istiyorum. Kutudan telefonumuzun kendisi, silikon bir kılıf, ekran koruyucu, 33 watt adaptör ve kablosu, kablolu kulaklık çıkıyor. Kutu içeriği aslında günümüz telefonlar için oldukça dolu dolu olan bir telefon. Bunu net bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Ekran koruyucusu var. Ancak ekran koruyucu telefonda ek olarak yok. Yani uygulanmış bir detay görmüyorsunuz. Sizlerin telefonu bunu kendi uygulaması gerekiyor. Kulaklık var, adaptör var, kablo var, kılıf var. Daha ne olsun insan diyor değil mi? Tabii ki böyle bir durum var. Yani dolu dolu bir telefon almış oluyorsunuz. İlk olarak bu elimde görmüş olduğunuz telefon ve diğer Tekno Spark modelleri de Türkiye'de üretilmişler. Cihazın tasarımıyla başlayacak olursak aslında tasarım hatları itibariyle dinamik görünen bir telefonla karşılaşıyoruz. Dinamikten kastımız ne? Ufak çizgileri genel hatlarıyla birlikte hoş görünen bir tasarım yapısıyla karşılaşıyoruz. Telefonun arka tarafında burada yuvarlak bir yapı var. İçerisine kameralar konumlandırılmış durumda. Bu 4 tane yapı sizleri şaşırtmasın. Yani 4 tane kamera yok telefonda. 2 tane kamera var. Bir tanesi ana kamera, bir tanesi yapay zeka kamerası. Diğeri ise flash. Bunları zaten detaylarına birazdan değiniyor olacağım. Tasarıma devam edecek olursak bu arka tarafta şöyle ufak çizgiler var. Elinize dokunduğunuzda bu kısımları hissedebiliyorsunuz ve ışın düşme açılarına göre ufak parlama yaptıklarını söyleyebilirim. Hoş görünüyor. Farklı bir tasarım stili olmuş. Ben böyle düşünüyorum. Ön tarafa geldiğimizde ise burada büyük bir ekranla karşılaşıyoruz. Ekran 6.8 inç büyüklüğünde ve delikli çentikli ön kamera yapısı buraya konumlandırılmış durumda. Genel haliyle birlikte tam ekran deneyimini bizlere yansıtan bir detay. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz çünkü delikli çentikli ön kamera her zaman bu konuda oldukça avantajlı oluyor. Cihazın sağ tarafına geldiğimizde ise ses ve güç butonlarını görüyoruz. Güç butonunda parmak izi okuyucusu var mı sorusunu soracak gibisiniz. Ben söyleyeyim hayır yok. Çünkü bu telefon parmak izini tam olarak ekrandan okuyor. Ekranın şu kısmında bir ibare var. Geliyorsunuz buraya dokunuyorsunuz tak. Telefon hızlı bir şekilde açılıyor. Kapatalım bir daha deneyelim. Hop hızlı bir şekilde açılıyor. Şimdi burada şunu söyleyeyim sizlere. Telefonun yüz tanıma desteği de bulunuyor. Hem parmak izi okuyucusu hem de yüz tanıma oldukça hızlı bir şekilde çalışıyor. Hız konusunda kesinlikle bir sorunla karşılaşmadım. Hatta yüz tanımının şöyle bir avantajı da var. Geniş bir açıya sahip. Yani telefonu illa şu şekilde tutmanıza gerek yok. Telefonu bu açıdan da tuttuğunuzda şöyle telefona baktığınızda telefon ekranı zaten açılmış oluyor. Bakın ekran zaten açılmış oldu. Yani bu konuda güvenlik konusunda aklınızda herhangi bir soru işareti oluşmasın. Gayet hızlı bir şekilde telefona erişebiliyorsunuz. Cihazın sol tarafına geldiğimizde SIM kart yuvasıyla karşılaşıyoruz. Cihazın ek olarak SD kart yükseltme desteği de bulunuyor. Alt tarafa geldiğimizde ise kulaklık girişi, Tip-C portu ve hoparlör deliğini görüyoruz. Bu cihaz stereo hoparlör desteğiyle birlikte geliyor diyorum. Ve yavaş yavaş tasarımın sonlarına doğru geliyoruz. Sizlere kullanılan malzemeden bahsetmek istiyorum. Telefonun çerçevesinde ve arka tarafında plastik malzemeye yer verilmiş. Koruma tarafında ise IP54 koruması bu telefonda karşımıza çıkıyor. Şimdi araya giriyorum. Marka diyor ki Tekno Spark 30 Pro'yu dayanıklılık konusunda zorlayabilirsiniz. Ben de dedim ki tabii zorlayalım. Nasıl zorlayacağız? Şöyle şu an yerdeki yüksekliği görüyorsunuz ve telefon da elimde. İlk bir deneme yapacağız. Şöyle sanki elimden kaymış gibi hatta cep mesafesinden bırakacağım. Şöyle size de göstereyim. Evet. İlk testi bakalım başarıyla geçtik mi? Hiçbir şey yok. Güzel. Hadi şimdi diğer teste geçelim. Şimdi sıra geldi merdivenden düşürme testine. Benim evim dubleks bir evi.
Şöyle göstereyim. Merdivenle aşağı inebiliyoruz. Telefon sanki elimde kullanıyormuşum gibi ineceğim. Şöyle kullanıyorum, kullanıyorum, kullanıyorum. Ay ay ay ay diyoruz ve telefon aşağıya çok sert bir şekilde düştü. Bakalım sonuç nasıl? Hiçbir şey yok ya. Şurada ufak bir şey var ama o da elimle silince zaten gitti. Şimdi bir de biraz daha işleri zorlaştıralım dedim. Evde bulaşıkları yıkayacağım. Böyle bardağı çalkalıyorum. Çalkalarken yanlışlıkla su telefonun üzerine doğru geldi diyelim. Bakın telefonu görüyorsunuz yanında. Sonra bunu da çalkaladım aynı şekilde. Şöyle telefona gitti su. Sonra diyelim ki hani biraz daha zorlaştıralım. Böyle telefon kaydı, hop suya düştü. Orada da birkaç bir şey oldu. Su da üzerine geldi. Sonra kapattım. Bakalım sorun var mı? Yani gerçekten iyi dayandı. O özellikle benim dubleks evim merdiveninden çok sağlam düştü. Bakın orada ufak bir yer vardı ya, yok yani o düştüğü yerin izini almış üzerine. Şu an cihazda öyle bir şey yok. Ha, cihaz zarar görmemiş. Herhangi bir şekilde dokunmatiğine de sorun yok. Üzerine resmen bardak bardak su attım. Valla dayanıklılık konusunda IP54'ün avantajını da gördük. Cihaz genel olarak düşmeye karşı, darbeye karşı her şey dayanıklı. Böyle bulaşık şeyini de bilerek yaptım ki doğal bir görüntü olsun, gerçek kullanım olsun.
Peki telefonun ağırlığı nedir? Hemen size ondan bahsedeyim. Yaklaşık 185 gramlık bir ağırlığı var. Telefon boyutu düşünüldüğünde, genel haliyle birlikte kullanıldığında ağırlığı kesinlikle hissedilen bir telefon değil. Hatta hafifmiş diyorsunuz. Tabii günümüz telefonlarının artık çok daha ağır olduğu seviyeleri gördük. Bu telefonu bu durum geçerli değil. Telefon oldukça bence hafif ya da alıştığım için bana öyle geliyor da olabilir. Kutu içeriğinden bahsettik, tasarımdan bahsettik. Sıra şimdi geldi telefonun ekranı hakkında konuşmaya. Spark 30 Pro'nun ekranı 6.8 inç büyüklüğünde, 1080x 2436 çözünürlüğünde. Bu ekran AMOLED bir panele sahip, 120Hz tazelenme hızını da destekliyor. Tazelenme hızını ayarlar bölümü üzerinden 60, 90, 120Hz olacak şekilde özelleşebiliyorsunuz. Burada tavsiyem otomatik modda kullanmanızdan yana olacak. Bu şekilde kullandığınızda pil tüketimini olabildiğince optimize etmiş oluyorsunuz. Çünkü gerekli durumlarda tazelenme hızı yükseliyor. Gerekmediği durumlarda, yani tazelenme hızının yükselmemesi gerektiği durumlarda tazelenme hızı düşürülerek daha yüksek pil performansı sizlere sağlanmış oluyor. Bu da gün içi tüketimlerde daha uzun ekran süreleri almamızı sağlıyor. Deneme gelecek olursak YouTube gibi içerik tüketme platformlarının sunmuş olduğu deneyim açıkçası ben beğendim. Bir şeyler izlemesi keyifli, pikseller kapandığı için gerçek siyahları bizler görebiliyoruz. Renkler de canlı ve parlak olduğundan dediğim gibi güzel bir ekran kullanmış oluyoruz. Burada keşke daha iyi olsa dediğim bir şey var, o da ekran kasa oranı oldu. Neden oranından bahsediyorum? Bakın detay olarak ekranda göreceksiniz ama telefonun sağ sol çerçeveleri okey ama çene ve üst kısmı biraz daha kalın tutulmuş. Evet, tam ekran deneyimi açısından bakıldığında delikli çentikli ön kamera yapısı burada iyi bir deneyim sunuyor. Sunmuyor değil. Ancak çerçeve konusunda biraz daha iyileştirme yapılsaymış belki daha iyi bir deneyim burada karşımıza çıkabilirmiş. Benim genel kullanımlarımda telefon ekranı gördüğüm bir sorun söz konusu olmadı. Parlaklık konusunda ise telefon 1700 nit seviyesine ulaşabiliyor. Güneş altı kullanımlar da gerçekleştirdim. Ekranı görme konusunda herhangi bir sorun yaşamadım. Parlaklığı genel olarak otomatik modda kullandım ve ben ekranın parlaklığı genel haliyle birlikte beklentiyi karşılıyor. Yüksek tazelimiz var. Akıcı bir deneyim sizleri bekliyor. Yani sosyal medyada kullandığınızda, tarayıcıda kullandığınızda, farklı uygulamaları girdiğinizde akıcı bir telefon kullanıyorsunuz. Burada da herhangi bir sorun söz konusu değil. Sıra şimdi geldi performans hakkında konuşmaya. Telefonun kalbinde MediaTek'in geçmiş olduğu Helio G100 işlemcisi bulunuyor. 6 nanometre üretim aşamasından geçen bu işlemciyi GPU tarafında Mali G57 MC2 eşlik ediyor. RAM ve depolama tarafına baktığımızda 8 GB RAM ve 256 GB'lık depolama alanıyla karşılaşıyoruz. 1 TB'ye kadar microSD kart desteğiyle birlikte depolama alanını yükseltebiliyorsunuz. Bu telefonda sanal RAM desteği de bulunuyor. Artı 8 GB'lık sanal RAM desteğiyle birlikte burada bir yükseltme yapabilmek söz konusu. Ancak sanal RAM ile normal RAM'i karıştırmayın. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi sizler merak edeceksiniz. G100'ün performansı nasıl? Sizler şu an ekranda Geekbench skorunu görüyorsunuz. Cihazı farklı cihazlarla kıyaslamak isterseniz skor bu şekilde. Bu skora bakarak farklı kıyaslamaları da farklı telefonlarla bu şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Oyun deneyimlerine gelmeden önce de sizlere bu cihazın performansını koruma değerlerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi telefonun soğutma yapısı iyi ise bizler her zaman o performansı verebileceği maksimum performansı elde edebiliyoruz. Cihazı bir stres testine tabi tuttum. Cihaz performansının %96.8'ini stres testi boyunca koruyabildi. Bu yani gerçekten iyi bir değer, iyi bir soğutma yapısına sahip olduğunu bizlere gösteriyor. Neden bunu önemsiyorum? Oyuna girdik. Oyunda ilk önce diyelim ki 30 FPS alıyoruz. 10 dakika geçti, FPS'imiz 20'ye düştü. Neden düştü? Soğutması başarılı değil. Isınmaya başlayacağız. Ancak bu cihazda böyle bir durum söz konusu değil. Yani 10 dakikada oynasanız, 20 dakikada oynasanız soğutma yapısı nedeniyle performansını koruyabiliyor ve herhangi bir şekilde FPS düşüklüğü yaşamıyorsunuz. Hazır FPS demişken oyunlara geçelim. PUBG Mobile tarafına tabii ki herkes merak ettiği için testimi gerçekleştirdim. Grafikler en yüksek olacak şekilde HD, kare hızı da yüksek olarak ayarlanabiliyor. Bu ayarlarla ortalama 30 FPS alabiliyorsunuz. Ancak ayarları biraz daha düşürdüğünüzde 40 FPS civarlarında oyunu oynayabilmeniz de mümkün. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Bu üründe bir oyun modu desteği bulunuyor. Oyuna girdiğinizde telefonu şu şekilde kullandığınızda sol tarafta bir yapı açılıyor. Buradan performans modunu seçebiliyorsunuz. E-spor özelleştirmeleri yapabiliyorsunuz. Rahatsız etmeyin gibi detaylar var. Bunları açabiliyorsunuz. Bunlar da tabii ki oyun deneyimlerini aslında olumlu yönde etkileyen detaylardan bir tanesi. Peki performans genel anlamıyla nasıl? Şöyle, telefon gayet akıcı. Bunda herhangi bir sorun yok. Zaten G serisinin performansı genel olarak biliyoruz. G100 işlemcisi de aslında baktığımızda G serisinin son modellerinin güncellenmiş hali, yeni bir versiyonu ve verimlilik konusunda herhangi bir sorunu yok. Yapmış olduğumuz testlerden de zaten bunları görmüş olduk. Segment içerisinde kabul edilebilir bir performans sunuyor. Bir telefondan ne beklediğinizi bilerek almanız gereken bir işlemci. Yani bu işlemci giriş orta segmente konumlanmış bir işlemci. Ne beklediğinize göre kullandığınızda beklentinizi karşılıyor. Sosyal medyada kullanın, oyunlarda kullanın. Ama beklentinize göre oyunlarda kullanın, grafik ayarlarını ona göre özelleştirin, bir sorun söz konusu değil. Sıra şimdi geldi kamera hakkında konuşmaya. Telefon arka tarafına baktığımızda aslında iki tane kamera görüyoruz. Ana kameramız 108 megapiksel çözünürlüğünde, diğer kameraya geldiğimizde ise yapay zeka kamerası bizlerin karşısına çıkıyor. Burada yapay zeka olarak adlandırılmış bir kamera konumlandırılmış durumda. Arka taraftaki o dörtlü yapı dediğim gibi sizleri yanıltmasın. Burada ek olarak flash yapısı da karşımıza çıkıyor. Telefonun ön tarafına geldiğimizde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera görüyoruz. Telefonun hem ön hem de arka kamerasıyla birlikte 2K 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Bu telefonda ön tarafta beğendiğim çok güzel bir detay var. Ondan sizlere bahsetmek istiyorum. Telefona donanımsal olarak ön tarafta flash desteği bulunuyor. Hemen anlık olarak göstermek istiyorum. Bakın burada flash'ı görüyoruz ve flash'ın soğuk, sıcaklık seviyesi ayarlanabiliyor. Gayet güzel bir olay. Hatta flash'ın parlaklık seviyesini de sizler ayarlayabiliyorsunuz. Güzel, hoş bir özellik. Özellikle karanlık ortamlarda bir fotoğraf paylaşmak istediğinizde ortamı daha da aydınlık hale getirebiliyorsunuz bu şekilde. Şimdi bu telefon güncel telefonlardan biri olduğu için yapay zekanın nimetlerinden tabii ki faydalanabiliyoruz. Nasıl faydalanabiliyoruz? Yapay zeka fotoğraf portre desteği bulunuyor. Kamera moduna girdiğinizde yaklaşık 4 tane fotoğrafınızı çekiyor ve belli başlı kategorilerde karşınıza fotoğraflar sunuyor ve bunlar sizin aslında yapay zeka tarafında göründüğünüz halleriniz. Ben tabii ki yapmıştım birkaç tane. Şöyle kamera görüyordur umarım. Şöyle sonuçlar görebiliyorsunuz. Tabii benzerlik durumları tartışılabilir ama genel olarak hoş bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Tabii klasik olarak bilmiş olduğumuz artık işte süper gece, vlog, ağır çekim, hızlandırılmış çekim, ikili video, kısa video, hatta gökyüzü mağazası gibi özelliklerimiz de burada karşımıza çıkıyor. Gökyüzü mağazası güzel. Çektiğiniz fotoğrafın gökyüzünü sizler uygulama üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Hadi gelin şimdi birlikte çekmiş olduğumuz fotoğraf video örneklerine yakından bakalım. We'll be right back. Sıra şimdi geldi batarya hakkında konuşmak. Bu telefon içerisinde 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor. Kutudan çıkan 33 watt adaptörle birlikte telefonu şarj edebiliyoruz. Peki bu telefonun şarjı bir gün gider mi? Evet gider. Neden gider? Normal bir kullanım yaptığınızda, tipik bir kullanım yaptığınızda, yani verimli bir işlemci, ekran AMOLED, yani herhangi bir ısınmaya bağlı performans düşüşü de yok. Yani ısı bataryayı da tüketmiyor. Bunlar bir araya gelince aslında kötü performansla karşılaşmıyorsunuz. Yani bir günü çıkartabilirsiniz. Ancak her telefonda dediğim gibi sizlerin kullanımınıza göre alacağınız ekran süresinde değişiklikler yaşanacaktır. Çok oyun oynarsanız normal bir kullanıma göre tabii ki piliniz daha çabuk bitecektir. Şimdi sıra geldi avantajlar hakkında konuşmaya. Bu ürünün yapay zeka konusunda avantajları mevcut. Burada 50 asistanla karşılaşıyoruz. Bu asistan aslında ChatGPT tabanlı bir asistan. Sizler yapay zeka bir şeyler sorduğunuzda sorularınıza cevaplar alabiliyorsunuz. Bunlara karşılık verebiliyor. Yani ChatGPT'nin altını düşünebilirsiniz aslında. Oldukça verimli bir yapay zeka yapısı. Ancak bu yapay zeka maalesef Türkçe dil desteğine sahip değil. İngilizce olarak şu an kullanabiliyorsunuz. Umarım ilerleyen güncellemelerle birlikte bu telefona Türkçe dil desteği de gelir. İlk olarak burada şöyle bir durum da söz konusu. Burada Ask AI kısmı bulunuyor. Diyelim ki bir internet sitesine girdiniz ve bir metin var. Bu metini taratıp özetini çıkartabiliyorsunuz. Anahtar kelimeleri seçtirebiliyorsunuz ya da direkt olarak çevirmesini sağlayabiliyorsunuz. Çeviri kısmı Türkçe dil desteği aktif. Şimdi sıra geldi görsel yapay zeka düzenleme kısmına. Burası aslında önemli. Neden? Çektiğiniz bir fotoğraf var diyelim. Fotoğrafta istemediğiniz bir nesne, bir kişi var. Bunları ortadan kaldırabiliyorsunuz yapay zeka silgisi sayesinde. Bazı koşullarda çok iyi çalışıyor. Bazı koşullarda beklediğimin biraz daha altın performans verdi ama gün işini görme konusunda bence bir sorun söz konusu değil. Daha iyi olabilir mi? Bunlar yapay zeka olduğu için güncellemeyle birlikte daha iyi hale getirilebiliyor. Belki güncellemelerle birlikte daha iyi bir hale gelebilir. Devam ettiğimizde burada AI cutout'la karşılaşıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Diyelim ki bir fotoğraf çektiniz. Ekrana basılı tutuyorsunuz ve onu direkt olarak oradan kesip bir çıkartma olarak da aslında mantık olarak kullanabiliyorsunuz. Bu işlevi bizlere gösterebiliyor. İlk olarak yapay zeka portre fotoğrafında zaten sizlere bahsetmiştim az önce. Örnekleri de gösterdim. Son olarak yapay zeka çizim tahtası var. Burada herhangi bir çizminiz yapay zeka yardımıyla daha göze hitap edebilir bir hale gelebiliyor. Yani Painter güzel bir fotoğrafa dönüşebiliyor. Şimdi bir diğer avantaja geliyoruz. Burada bypass şarjla karşılaşıyoruz. Şimdi bypass şarj bazı kullanıcının bilmediği, bazı kullanıcıların da çok sevdiği bir teknoloji. Bu teknoloji ne işe yarıyor? Diyelim ki sizler çok fazla oyun oynuyorsunuz ve şarjınız da bir yandan bitmesini istiyorsunuz. Bu aslında teknolojiyle birlikte yapılabilen bir şey. Telefonunuzu şarja taktınız, bypass şarjı aktif ettiniz. Gelen şarj direkt olarak bataryaya uğramadan anakarta iletiliyor. Yani aslında sizler direkt gücü prizden çekmiş oluyorsunuz. Bu da batarya kullanımını etkilemediği için batarya performansında herhangi bir şekilde düşüş yaşanmıyor. Çok mantıklı bir olay. Çok fazla oyun oynuyorsanız ya da telefon başında çok sürekli vakit geçirmeniz gerekiyor ve şarjınız bittiyse bypass şarjı aktif ederek kullanımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Oldukça mantıklı bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Şimdi geldik burada ön kamera kısmındaki bir ada yapısından bahsetmeye. Burada görmüş olduğunuz ön kamera çerçevesi genişleyebiliyor ve bu genişleme yapısıyla birlikte bizler bazı bildirimleri, bazı kontrolleri burada hoş bir şekilde görebiliyoruz. Nedir bu kontroller? Video kayıt bildirimi, fotoğraflarda geri sayım bildirimi, şarj durum bildirimi, elle etkileşim bildirimi, çağrı bildirimi ya da işte yüz tanımayı okuttuğunuzda oranın genişlemesi gibi düşünün. Bunlar bu şekilde kullanılabiliyor. Ek olarak bu telefonda eklemem gereken bir özellik var. Burada bu telefonu kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel bir özellik. Telefonunuzu aktif ettiğinizde cihazla bağladığınızda telefonunuz üzerinden destekli ürünleri açıp kapatabilir. İşte bir televizyona bağladığınızda sesini yükseltebilirsiniz, kanalları değiştirebilirsiniz. Bunların hepsi bu telefonla birlikte yapılabiliyor. Sıra şimdi geldi hoparlör hakkında konuşma. Ne demiştim sizlere? Bu telefonda Dolby Atmos destekli stereo hoparlör bulunuyor. Hi-Res Audio sertifikalı ve telefon genel haliyle birlikte gerçekten güzel bir ses deneyimini bizlere bu fiyat segmentinde beklentilere uygun şekilde verebiliyor. Ses yüksekliği gayet yeterli seviyelerde, ortalamanın biraz daha üstünde diyebilirim. Tizleri gayet net ancak baslar konusunda tizler ve baslar çok yoğun bir şekilde hani nasıl söyleyeyim sizlere öyle bir parça dinlediğinizde basların biraz daha sönük kaldığını hissedebiliyorsunuz. Hatta en yüksek ses seviyesinde tizlerde ufak da olsa bir bozulma, netliğin azaldığını hissedebiliyorsunuz. Bu bir telefon günün sonunda. Fiyatı da belli. Evet daha iyi de olabilir miydi? Olabilirdi ancak bu segment içinde baktığımızda ses yüksekliği olsun, ses netliği olsun genel haliyle birlikte bence kabul edilebilir bir hoparlör performansı karşımıza çıkıyor. Sıra geldi yazılım hakkında konuşmaya. Bu telefonda Android 14 işlem sistemi bulunuyor. Arayüz tarafında ise HiOS versiyon 14.5.0 ile karşılaşıyoruz. Güzel bir arayüz, özelleştirilmesi mümkün. Ayarlar bölümüne girdiğinizde kendi kullanımınıza uygun, çok rahat bir şekilde telefonu özelleştirebiliyorsunuz. Güncelleme bitti. Android 15 gelir mi? Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Şimdi geliyoruz eksi yönleri hakkında konuşmaya. Bu telefon bence genel haliyle birlikte fena olmayan bir telefon. Ancak geniş açı kamerası bu telefonda bence olmalıydı. Yani telefonun fiyat açısından bakıldığında, segment açısından bakıldığında bu telefonun bir geniş açı kamerasına ihtiyacı var. Bu benim görüşüm. Yani geniş açı kamerası bence olmalı. Ben geniş açı kamerasını çok fazla kullanıyorum. İnsanlar da kullanıyor. Bu telefonda ben olması gerektiğini düşünüyorum. Diğer düşündüğüm eksi yönler ise yapay zeka tarafıyla alakalı. Yapay zeka sevgisi dediğim gibi daha iyi olabilir. Yapay zeka Türkçe dil desteğine sahip olabilir. Bunları da umarım ilerleyen günlerde güncellemelerle birlikte düzeltirler diyorum. Ve yavaştan da videonun sonuna geliyorum. Bu videoda sizlerle birlikte Spark 30 Pro modeli hakkında konuşmuş olduk. Diğer modellerimiz olan Spark 30C ve 30 modelini zaten sizlere kısaca bahsetmiş oldum. Onların linkini de bırakacağız. O şekilde ürünlere ulaşabilirsiniz. Ana odağımız Spark 30 Pro modeliydi. Sizler bu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Başka bir görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.